Herkese merhaba, ben Serap. Sen yabancı değilsin'e hoş geldin. Beyaz yakı sık ışıklığından sıyrılmaya çalışırken yaşadığım halleri bu podcast'te seninle paylaşıyor olacağım. Yolculuğuma eşlik eden Yes Man filminden aldığım ilhamla, her şeye evet derken ya da en azından demeye çalışırken yaşadığım aydınlanmalar ya da tökezlemeleri anlatacağım.
Geçtiğimiz hafta Boccaccio'nun Decameron'unu okumaya başladım. Büyük ihtimalle Decameron'u biliyorsundur. Ama bilmiyorsan kısaca bahsedeyim. Eser 1300'lü yıllarda yazılmış. Ve bence şimdi de yazılsa aşağı yukarı aynı şeylerden bahsederdi. Neden böyle düşündüğümü sorarsan şimdi anlatmaya başlıyorum. Decameron, kara veba salgınından etkilenen orta çağı anlatıyor. Yani bizim Covid dönemi gibi düşünebilirsin. Veba salgını sırasında Floransa şehrini terk eden ve Toskana kırsalına kaçan bir grup gencin 10 gün boyunca birbirlerine öykü anlatması üzerine kurulu bir eser. Öyküler genellikle aşk, ihanet, cinsellik ve aldatma gibi konuları içeriyor.
Aynı zamanda dönemin ahlaki değerleri, kilisenin sapkınlıkları, dinsel hassasiyetler ve toplumdaki sosyal dönüşümden bahsediyor. Özellikle cinselliğin yasak olduğu bir kilisede çalışan rahibin genç bir kızla yaşadığı yasak ilişkiyi anlatan öykü çok ilginçti.
Spoiler olmasın diye detaylarına girmeyeceğim. Ama bu kitabın beni en çok etkileyen yanı Boccaccio'nun kadına bakışı. Ona göre kadın, cinsel zevkleri tatmin eden bir araç değil, kendi hayatını yaşayan ve kendi arzularını tatmin edebilen bir varlık olmalıdır. Özellikle Ortaçağ Kilisesi ve onun cadavını düşündüğümüzde söylenenler devrim niteliğinde. Bu kitap ilginç bir şekilde bana Jung'un gölge kavramını hatırlattı. Tüm bu olanların gölgeyle ne alakası var diyorsan hemen oraya geçiyorum. Jung'a göre gölge, kişinin kabul etmek istemediği tüm duyguları, düşünceleri ve davranışlarını içeriyor. Kişinin gölge yanıyla yüzleşmesi ise kendini daha iyi anlamasına ve bütünsel bir kişilik geliştirmesine yardımcı olur. Gölgeyle buluşmak, bireyleşme yolculuğunda çok önemli bir aşamadır. Yani hadi tamam kabul ettim, bir gölge yanım var. Peki bununla nasıl karşılaşacağım? Ya da madem bireyleşme yolculuğunda gölge bu kadar önemli, onunla karşılaşırsam ne yapmam gerekir diye sorduğunu duyar gibiyim. Jung bunu şöyle yorumluyor. Ona göre gölge yönetilebilir. Kişinin kendisine karşı şefkatli ve anlayışlı olması halinde gölge yanını kabullenebileceğini söylüyor. Yani kişinin kendisiyle ilgili olumsuz düşüncelerini fark etmesi ve kabul etmesinin önemli olduğunu iddia ediyor. Robert Bly ise gölgeyi çok ilginç yorumlamış. Bebekliğimiz ya da çocukluğumuzda bütün olarak varlığımızı hayata sunarken enerjimizi yavaş yavaş hayattan çekmemiz. Yani sen de şu an muhtemelen hatırlamasan da çocukkenki enerjin, coşkunun büyük bir kısmını kaybetmişsindir ya da büyük oranda bunlardan vazgeçmişsindir. Özellikle ailemizin çocuk yaşlarda dur, koşma, oynama, ne yapıyorsun? Benim sözümden çıkarsan seni cezalandıracağım sözleriyle takdir edilmek ve yetişkinlerden onay görmek isteyen yanımız için pek çok sevdiğimiz şeyden vazgeçiyoruz. Tabii işler bu noktada kalmıyor. Sosyalleşip hayata karıştığımızda arkadaş çevremiz, öğretmenlerimiz, belki akrabalarımız, mahallede topumuzu kesecek olan abi ya da yetişkin olduğumuzda patronumuz, amirimiz, evlenip çocuk sahibi olma zamanını hatırlatan haberci teyzelerimiz ya da ailemiz sayesinde bir öncekilerini kaybettiğimiz yetmezmiş gibi pek çok yeni özelliğimizden de vazgeçiyoruz. Robert Bly bu vazgeçtiğimiz özelliklerimizi arkamızdaki çuvala attığımızdan bahsediyor. Yani her vazgeçtiğimiz yanımız gaz ve toz bulutuna dönüşmüyor. Ve bu süreçte çuval gittikçe büyüyor. Örneğin cinselliğimizden utanıp cinsel arzularımızı baskıladığımızda bedenimizle bağlantımız ve doğallığımızı büyük oranda kaybediyoruz. Ya da takdir görmek, onaylanmak isteyen yanımız sayesinde bireysel özelliklerimizi çuvala atıyoruz. Sanat eserleri ve yaratıcılığın ve tabii bunun ürünlerinin ancak ve ancak sanatçılar tarafından yapılabileceğine inandığımız için pek çok yeteneğimiz köreliyor. Sonra ilerleyen yıllarda benim hayat amacım neydi? Ben niye dünya üzerinde varım gibi deli sorular beynimizde dolanmaya başlıyor. Pek çok yanımızdan vazgeçtiğimiz için niçin hayatta olduğumuzu bile bilemeyecek hale geliyoruz. Ve iş sonunda dönüp dolaşıp çok sevdiğim Dr. Jekyll Mr. Hyde hikayesine dönüyor. Yani iyi yanlarımızı övüp, yüceltip kötü yanlarımızı baskıladığımız halimize dönüşüyoruz ki hepimiz neredeyse oralarda dolanmanın iyi kız, iyi erkek, iyi aile babası, iyi bir çalışan olmanın ne kadar kıymetli olduğunu öğreten bir sistem içerisinde yaşıyoruz. İyi yanlarımızı övüp, yüceltip kötü yanlarımızı baskıladığımız halimize dönüşüyoruz. Çuvalda bekleyen yanlarımızsa şehrin başka bir yerinde tekrar ortaya çıkmak için zaman kolluyor. Tıpkı bütün gün o kasvetli iş ortamından sonra gittiğimiz o barda yaptığımız her türlü saçmalık gibi. Bunun çok ileri boyutunu yanlış hatırlamıyorsam ikinci bölümde anlatmıştım. Hoş birinci ve üçüncü bölümde aslında bütün bölümlerde de kontrol dışı hallerin dışa vurumlarından bahsetmiştim. Bu da benim minnoş gölgeyle buluşma hallerim diyelim. Peki masum kaçamaklarımız sayesinde gölgeyle barışmazsak ne olur? İşte orada işler bir hayli karışır. Eğer onları hiçbir şekilde açığa çıkartacak mekan, alan, yer bulamazsak daha büyük patlamalar için geri sayım başlamış demektir. Bir gün gelip yanardağ patlarsa bu niye oldu demeye hiç gerek yok. Özellikle insanı doğasından uzaklaştıran meslekler ve hayat şekilleri seçtiğimizde, yani Jung'un da söylediği gibi bireyleşme yolculuğunu gerçekleştirmeden bir karar alındığı ya da hayatın içerisinde bir tercihte bulunulduysa, o zaman işler daha da karışacak demektir. Çünkü bir gün gelip bunlar ortaya çıkacak. En başa dönüp Dacameron'daki olağanüstü koşulları düşünürsek, bu tarz kaos anları ya da kontrol dışı durumlarda içimizdeki baskıladığımız, görmezden geldiğimiz yanlar doğal olarak açığa çıkıyor. Yani kilisedeki papaz içgüdülerini baskıladığı ve bedeniyle bağını kopardığı için gün gelecek cinsel arzularını tatmin etmek için bir kadınla cinsel ilişkiye girmenin yollarını araştıracak. Ki 2002 yılında Venedik Film Festivali'nde Altın Aslan kazanan Peter Mulan'ın Günahkar Rahibeler filmi de bunun çok iyi örneklerinden biri. Hoş, o kadar uzağa gitmeye de gerek yok. İçinde bulunduğumuz coğrafyada kendimizi gerçekleştirmek adına pek çok yanımız baskılandığı için hiç olmadık yerde, hiç olmadık şekilde gölge yanına dışa vuran insanlarla karşılaşıyoruz ya da biz çıkartıyoruz. Tamam, anladım. Gölgeyle buluşmak kıymetli. Peki bunun için ne yapmalıyım dersen, kendinde baskıladığın şeyleri görebileceğin en kolay yöntem yakın çevremizdeki insanlar. Örneğin başkalarında gördüğün ve rahatsız olduğun her şey aslında baskıladığın yanlarınmış. Mesela dağınıklık, gerçek dışı hayaller, utanç, kötü niyet, dikkatsizlik, para hırsı gibi başkalarında gördüğün ve rahatsız olduğun şeyler varsa bil ki bu senin gölgeye attığın yanlarından biri ya da birkaçı. Ama gerçekten rahatsız edici diyorsan emin ol. Bunu zaten kendinde birden çok kez gördüğün ve baskıladığın için bu kadar rahatsız oluyorsun bu durumdan. İşte bunu öğrendikten sonra eleştirdiğim her şeyi tekrar gözden geçirmeye başladım. Örneğin yöneticiler ve eleştirdiğim herkeste almadığım sorumluluğun yanı sıra acaba kendimde hangi yargıladığım kısmımla karşılaştığımı düşünmeye başladım. Gölgeyle barışmanın en pratik yöntemlerinden biri sosyalleşmek ve ilişkide rahatsız olduğun şeylerin sendeki karşılığını tekrar tekrar gözden geçirmek. Diğer bir yöntemi ise sanat. Dans etmek, şarkı söylemek, bağırmak belki, yazmak, herhangi bir tekniğe bağlı kalmadan resim yapmak. Belki bu sayede Picasso'nun Guernica tablosu çıkmaz ama içinde baskıladığın, görmezden geldiğin yanınla yüzleşmek bence ondan daha kıymetli. Yılbaşı dileklerimin arasında gölge yanımla buluşmak da vardı. Eğer o bölümü dinlediysen belki sen de biliyorsundur zaten. Dacameron tekrar gölge yanımla buluşma arzumu ve tabii yılbaşı dileğimi hatırlattı bana. Umarım bunu kolaylıkla ve deneyimlerime getirdiğim farkındalıkla yaparım. Şimdilik hoşça kal. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.